Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Psikofizyolojik bozukluklar ve sağlık psikolojisi. Çeviri Profesör Doktor Işık Savaşır. Stres ve sağlık. Stres kavramını tanımlamadaki güçlükler. Stresi ölçme çabaları. Başa çıkmanın değerlendirilmesi. Güvenilirlik bir tanı sisteminin köşe taşı. Stres hastalık bağlantısındaki ara değişkenler. Stres hastalık bağlantısı kuramları. Biyolojik kuramlar, psikolojik kuramlar. Kardiyovasküler bozukluklar. Esansiyel yüksek tansiyon, koroner kalp hastalığı. Astım. Hastalığın özellikleri, astımın etiyolojisi. Psikofizyolojik bozukluklarda tedavi. Yüksek tansiyon tedavisi, A tipi davranışı değiştirmek, stres yöntemi. Özet. Mark Hubbard 38 yaşındaydı. İş yönetiminde uzmanlık derecesini aldıktan sonra büyük bir holdingin pazarlama bölümüne katıldı ve şirket içinde iyi bir pozisyona yükselmek için gayret gösterdi. Yeteneği ve çalıştığı uzun saatler sonucu terfi ederek bölümünün başına geçti. Bu terfi onda karmaşık duygular yarattı. Bir yandan buna ulaşmak için çok çalışmıştı. Fakat diğer taraftan başkalarına emir vermekten hiç hoşlanmamış, özellikle yapması zorunlu personel toplantılarında çok tedirgin olmuştu. Terfisini izleyen rutin fiziksel muayenesi sırasında doktoru, Mark'ın kan basıncının sınırda yüksek tansiyon aralığına dayandığını fark etti ve herhangi bir tedaviye başlamadan önce kan basıncını günlük rutininde değerlendirebilmek amacıyla Mark'tan birkaç gün yelek biçiminde bir monitör giymesini istedi. Araç kan basıncı düzeyini günde 20 kez okumaya programlanmıştı. Değerlendirmenin birinci gününde Mark'ın saat 10'da personeliyle bir toplantısı vardı. Yeni bir ürünün pazarlama planlarını anlattığı sırada kan basıncı göstergesi yükseldi. Birkaç dakika sonra tekrar kontrol ettiğinde Mark'ın beti benzi attı. Tansiyonu 195'te, yani sınır değeri 140 olan yüksek tansiyon düzeyindeydi. Bir sonraki gün yöneticilik görevinden istifa ederek daha az prestijli ama aynı zamanda daha az stresli olacağını umduğu bir göreve geri döndü. Astım, ülser, yüksek tansiyon, baş ağrısı, gastrit gibi psikofizyolojik bozukluklar, duygusal faktörlerle oluşan ya da daha kötüye giden gerçek fiziksel belirtilerle karakterizedir. Psikofizyolojik bozukluklar terimi, belki daha iyi tanınan psikosomatik bozukluklar terimine tercih edilmektedir. Çünkü psikosomatik terimi, bu bozukluğun temel özelliklerini daha iyi ifade etmesine karşın ruh ya da zihnin, soma ya da beden üzerindeki dolaylı etkisine işaret etmektedir. Bölüm 7'de tartışılan bozuklukların aksine, parantez içinde örneğin hipokondri, somatizasyon bozukluğu ve konversiyon bozukluğu, psikofizyolojik bozukluklar bedende hasarların olduğu gerçek hastalıklardır. Parantez içinde tablo 8.1'e bakınız. Duygusal faktörlere bağlı olduğu düşünülen bu bozukluklarda hastalıklar hayali değildir. İnsanlar psikolojik olarak yükselen kan basıncından, enfeksiyon ya da fiziksel yaralanma ile oluşan astım benzeri hastalıklardan dolayı ölebilirler. Bu şekildeki psikofizyolojik bozukluklar daha önceki DSM basımlarında olduğu gibi DSM-4'te kapsanmamaktadır. DSM-4'te tanı kararına varabilmek için tıbbi durumları etkileyen psikolojik faktörlerin bulunması gerekmektedir. Tanı, klinik olarak dikkati çeken diğer koşullar genel başlığı altında kapsanmaktadır. Bu da psikofizyolojik bozuklukların ruhsal bir bozukluk olarak algılanmadığı doğrultusunu düşündürmektedir. Ancak biz burada psikopatolojiyle olan tarihsel bağlantılarını göz önüne alarak bu bozuklukları ayrıntılı olarak ele alacağız. Tanı koymayla ilgili yeni yaklaşım daha geniş kapsamlıdır. Önceleri psikofizyolojik bozuklukların sadece sınırlı sayıda psikosomatik hastalıkları, parantez içinde ülser, astım, yüksek tansiyon gibi klasik psikosomatik hastalıkları kapsadığı düşünülmekteydi. Yeni tanı ise herhangi bir fiziksel hastalığa konabilir. Şimdilerde her hastanın stres gibi psikolojik faktörlerden etkilendiği düşünülmektedir. Ayrıca tıbbi durumu etkileyen psikolojik ya da davranışsal faktörler sadece hastalığın başlangıcını değil, aynı zamanda gidişatını ve sonlanışını da etkilemektedir. Bu durumda tanımlamayı genişletmektedir. Örneğin, bir yüksek tansiyon hastası alkol içmenin kan basıncını yükselttiğini bilmesine rağmen alkol içmeye devam edebilir ya da bir hasta ilaçlarını düzenli olarak kullanamayabilir. Psikolojik ya da davranışsal faktörler eksen 1 ve eksen 2 tanılarını, kişilik özelliklerini, öfkeyi ifade etmektense içe atmak gibi başa çıkma biçimlerini ve düzenli egzersiz yapamamak gibi yaşam biçimi faktörlerini içermektedir. Bütün hastalıkların kısmen stresten etkilenmeleriyle ilgili kanıtlar nelerdir? Aşırı stres altında laboratuvar hayvanlarında çeşitli hastalıkların ortaya çıktığı yıllardır bilinmektedir. Çoğunlukla bu şekilde incelenen hastalıklar ülserler gibi klasik psikofizyolojik hastalıklar olmuştur. Ancak şimdilerde araştırmalar daha geniş menzildeki hastalıkların stresle ilgili olduğunu göstermektedir. Örneğin Sickler ve Anisman 1979 ilk önce farelere kanserli doku aşılamışlar ve daha sonra stresin kontrol edilemeyen elektrik şoku, tümör gelişimi üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Elektrik şokuna maruz kalan hayvanlarda tümör daha çabuk gelişmiş ve hayvanlar daha erken ölmüşlerdir. Tablo 8.1. Psikofizyolojik ve konversiyon bozukluklarının karşılaştırılması. Bozukluk biçimi konversiyon. Organik bedensel hasar, hayır. Etkilenen beden işlevi, istemli. Bozukluk biçimi psikofizyolojik, organik bedensel hasar, evet, etkilenen beden işlevi, istemsiz. Davranışsal tıp ve sağlık psikolojisi gibi alanlar, psikolojik faktörlerin sağlık ve hastalıktaki yaygın rolünün gösterilmesiyle ortaya çıkmıştır. 1970'lerden beri bu yeni alanlar, sağlık ve hastalığın her yönündeki psikolojik faktörlerin rolünü incelemektedirler. Hastalıkta stresin etiyolojik rolünü incelemenin ötesinde bu alandaki çalışmalar, psikolojik tedaviler, parantez içinde baş ağrısında biyolojik geri bildirimin kullanılması gibi, sağlıklı davranışın öğretilmesi ve sürdürülmesi, parantez içinde kolesterolü düşürme ve kalp hastalıklarında diyetin değiştirilmesi gibi üzerinde devam etmektedir. Parantez içinde Apple ve arkadaşları 1997, Schwarzwars ve Weiss 1977, Stone 1982. Davranışsal tıbbın birçok örneği bu bölümde ve bölüm 18'de aktarılmaktadır. Stres ve sağlık. Bu bölümde ilk önce stres ve sağlık ilişkisiyle ilgili bulguları ve aynı zamanda stresin hastalığa nasıl yol açtığıyla ilgili kuramları inceleyeceğiz. Daha sonra kardiyovasküler hastalık ve astım gibi iki bozukluğu derinlemesine ele alacağız. Bölümün sonlarında ise psikolojik müdahaleleri anlatacağız. Stres kavramını tanımlamadaki güçlükler. Stres kavramından daha önceki bölümlerde özellikle psikopatolojiyi tetikleyen bazı çevresel koşulları tanımlarken söz etmiştik. Şimdi de bu terimi daha yakından inceleyerek bu kavramı tanımlamakla ilgili güçlükleri dikkate getireceğiz. 1936'da Dr. Hans Selye uzun süren şiddetli strese karşı biyolojik tepkileri tanımlayan bir model olan genel adaptasyon uyum sendromunu GAS önerdi. Modelde 3 dönem tanımlanmaktadır. Şekil 8.1'e bakınız. Alarm reaksiyonu denen birinci dönemde stresin tetiklediği otonom sinir sistemi aktive olur. Eğer stres çok kuvvetliyse gastrointestinal ülserler oluşur, adrenal salgı bezleri büyür, timusta atrofi görülür. Direnç denen ikinci dönemde organizma eldeki başa çıkma mekanizmalarıyla strese uyum yapar. Eğer stres devam eder ya da organizma etkili bir şekilde tepki veremezse tükenme denen üçüncü dönem başlar, organizma ölür ya da geriye dönemeyecek hasar meydana gelir. Parantez içinde Selye 1950. Şekil 8.1. Selye'nin genel uyum sendromu. Aşama 1. Alarm tepkisi. Direnç, tükenmek. ANS stres tarafından aktive edilir, ülser oluşur ya da organizma strese uyum sağlar, organizma ölür ya da geriye dönüşü olmayan bir hasara uğrar. Sonuçta Selye'nin stres kavramı psikoloji literatürüne girdi ancak tanımda önemli bazı değişiklikler de yapıldı. Bazı araştırmacılar Selye'nin izinden giderek stresi çevresel koşullara tepki olarak ele alıp duygusal olumsuz tepki, performansın bozulması, bazı hormonların artması ya da deri iletisinin artması gibi birbirinden çok farklı ölçütlere göre tanımladılar. Stresin tepkiye dayalı bu tanımlamalarındaki sorun kesin bir ölçütün bulunmayışıdır. Bedendeki değişimler stresli, stressful olarak tanımlayamayacağımız çok sayıda uyarıcıya tepki olarak ortaya çıkıyor olabilir. Parantez içinde örnek, hoşa gidecek bir olayı bekliyor olmak. Diğer araştırmacılar stresi sıklıkla stresör diye adlandırılan bir uyarıcı olarak incelediler ve çevresel koşulların uzun bir listesini belirlediler. Elektrik şoku, sıkıntı, kontrol edilemeyen uyarıcı, felaket düzeyinde yaşam olayları, günlük zorluklar, uyku yoksunluğu gibi. Stresör olarak görülen uyarıcı büyük, parantez içinde sevilen birinin ölümü, küçük, parantez içinde günlük zorluklar, trafikte sıkışıp kalmak, akut, parantez içinde sınavda başarısız olmak, kronik, parantez içinde her zaman can sıkıcı olan bir iş ortamı gibi ayrıştırılabilir. Büyük bir bölümü insanlar tarafından hoşa gitmeyen olaylar olarak görülen yaşantılardır. Tepkiye dayalı tanımlamalar gibi uyarıcıya dayalı tanımlarda da sorunlar bulunmaktadır. Stresörü tam olarak neyin yapılandırdığını belirlemek güçtür. Bu sadece olumsuzluk olamaz. Evlilik genelinde olumlu bir olaydır ancak uyum sağlama süreci gerektirdiği için streslidir. Ayrıca insanların yaşam zorlukları karşısındaki tepkileri büyük değişkenlik göstermektedir. Aynı olay farklı insanlarda aynı miktarda stres yaratmamaktadır. Örneğin evlerini bir sel baskını sırasında kaybeden ancak yeniden bir ev inşa ettirmek için yeterli parası olan ve bu inşaat sırasında yardımcı olacak güçlü dostluk ağına sahip bir aile, yeterli parası, geçici bir evi ve sosyal destek ağı olmayan bir aileden daha az etkilenecektir. Bazıları hangi olay ya da durumların nesnel olarak psikolojik stresöre karşılık geldiğinin tanımlanmasının olanaksız olduğuna inanırlar. Parantez içinde örnek Lazarus 1966. Richard Lazarus'a göre bir yaşam olayının nasıl değerlendirildiği, bu olayın strese neden olup olmayacağının önemli bir belirleyicisidir. Örneğin bir sınav, kendini ortaya koymak için bir fırsat olarak ya da aşırı düzeyde stres verici bir olay biçiminde görülebilir. Stresin bilişsel yanını, yani olayı nasıl algıladığımız ya da değerlendirdiğimizin stresin var olup olmadığını belirleyeceğini vurgularlar. Eğer bir insan durumun kendi kaynaklarını aştığını düşünürse stres yaşar. Bir dönem sınavı öğrenci için sadece kendini ortaya koyma fırsatı olabilir ama bu sınava girmeye hazır hissetmeyen bir öğrenci için çok stresli bir durum olabilir. Gerçekçi olsa da olmasa da. Kişiler arası farklılıklarda önemli olan diğer bir kavram başa çıkmadır. Bir durumu stres verici olarak algılayanlar arasında da stresin etkisi kişinin olayla başa çıkmasına göre değişebilir. Lazarus ve arkadaşları, parantez içinde Lazarus ve Folkman, 1984, başa çıkmanın iki genel boyutunu tanımlamışlardır. Problem odaklı başa çıkma, problemi çözmek için doğrudan faaliyette bulunma ya da çözüm için gerekli bilgiyi toplamayı içerir. Bunun bir örneği, dönem sonundaki sıkışıklığı azaltmak için baştan çalışma programı yapmaktır. Duygu odaklı başa çıkma, strese karşı olumsuz duygularını azaltma çabalarını içerir. Buna örnek olarak, dikkatin problemden başka yana çevrilmesi, gevşeme ya da başkalarından destek arama verilebilir. Etkili başa çıkmanın duruma göre değiştiğine dikkati çekmek önemlidir. Örneğin, bir ameliyattan hemen önce kaygıyı dağıtmak için dikkati başka yöne çekmek etkili bir başa çıkma yöntemi olabilir. Ancak göğüste ele gelen bir şişkinliğin farkına varmanın ortaya çıkarttığı kaygıyı giderme de aynı yöntem kötü bir başa çıkma yoludur. Parantez içinde Lazarus ve Folkman 1984. Genelde kaçma, kaçınma, başa çıkma biçiminin parantez içinde yani uzaklaşmak ya da tamamen bitmiş olmak yaşam durumlarıyla en etkisiz başa çıkma yolu olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Parantez içinde Stanton ve Snyder 1993. Sulz ve Fleischer 1985. Baş etmek sorunun kendisinin çözümüne ya da sorunun yarattığı olumsuz duygulara odaklaşılması şeklinde olabilir. Başkalarından rahatlatma ya da sosyal destek aramak duygu odaklı baş etme biçimine bir örnektir. Stresi ölçme çabaları. Stresin dakik bir tanımının yapılmasındaki güçlük dikkate alınınca stresin ölçülmesinin de zor olması şaşırtıcı değildir. Stresin sağlık üzerindeki etkilerinin araştırılması, kişinin yaşadığı stres miktarını ölçme yöntemlerini bulma ve bunun hastalıkla olan ilişkisini hesap etmeye yol açtı. Yaşam stresini ölçmek için çeşitli araçlar geliştirildi. Bunlardan ikisini sosyal uyumu derecelendirme ölçeği ve günlük yaşantıların değerlendirilmesini derinliğine inceleyeceğiz. Sosyal yeniden uyumu derecelendirme ölçeği. Holmes ve Rahe 1967 büyük bir örneklem grubuna yaşam olayları listesi vererek onlardan her bir olayı istenir olup olmamasına bakmaksızın yoğunluğunu ve alışmak için geçecek zamanı göz önüne alarak derecelendirmelerini istedi. Evlilik stres derecesi 500 olarak kabul edildi. Diğer bütün maddeler evlilik referans noktası olarak kabul edilerek değerlendirildiler. Örneğin evlilikten iki kat daha stresli olan bir olaya 1000 değeri, evliliğin 5'te 1'i kadar stresli olan bir olaya 100 değeri verildi. Holmes ve Rahe'nin deneklerinin olaylara verdiği ortalama değerler tablo 8.2'de gösterilmektedir. Tablo 8.2 Sosyal Yeniden Uyumu Derecelendirme Ölçeği. Derece 1 Yaşam olayı eşin ölümü, ortalama değer 100. 2 Boşanma 73. 3 Eşten ayrılma 65. 4 Hapiste kalmak 63. 5 Yakın aile üyesinin ölümü 63. 6 Kişisel yararlanma ya da hastalık 53. 7 Evlilik 50. 8 İşten atılma 47. 9 Eşle yeniden birleşme 45. 10 Emeklilik 45. 11 Aile üyesinin sağlığında değişme 44. 12 Hamilelik 40. 13 Cinsel sorunlar 39. 14 Aileye yeni birinin katılması 39. 15 İşe uyum sağlama 39. 16 Parasal durumda değişiklik 38. 17 Yakın arkadaşın ölümü 37. 18 Yapılan işin çizgisinin değişmesi 36. 19 Eşle yapılan tartışmaların sıklığının değişmesi 35. 20 10.000 doların üzerinde borçlanma 31. 21 İpotekli malı kaybetmek 30. 22 İşteki sorumlulukların değişmesi 29. 23 Çocuğun evden ayrılması 29. 24 Kanunla başı derde girmek 29. 25 Olağan dışı kişisel başarı 28. 26 Eşin işe başlaması ya da bırakması 26. 27 Okula başlama ya da bitirme 26. 28 Yaşam koşullarında değişim 25. 29 Kişisel alışkanlıklarda yenilikler 24. 30 Patronla sorun yaşamak 23. 31 İş saatlerinde ya da koşullarında değişim 20. 32 Semt değişikliği 20. 33 Okul değişikliği 20. 34 Eğlence faaliyetlerinde değişim 19. 35 Dini faaliyetlerde değişim 19. 36 Sosyal aktivitelerde değişim 18. 37 10.000 dolardan arz borçlanmak 17. 38 Uyku alışkanlıklarında değişim 16. 39 Birlikte yaşamaya başlayan aile üyesi sayısında değişim 15. 40 Yeme alışkanlıklarında değişim 15. 41 Tatil 13. 42 Yılbaşı 12. 43 Küçük kanuni ihlaller 11. Sutton ve Niale'nin 1982 günlük yaşantıları değerlendirme ölçeğinden bir örnek sayfa. Cevaplayıcılar olayın olup olmadığını listenin solunda olan okları daire içine alarak belirtmektedirler. Eğer olay olmuşsa bunun istenirlik, değişim, anlamlılık ve kontrol boyutlarını sağ tarafta eklenmiş alanda derecelendirmektedirler. Bu araştırmanın sonucunda sosyal uyumu derecelendirme ölçeği SUDÖ oluştu. Bu ölçeği dolduran kişi belirtilen süre içinde olayın olup olmadığını işaretlemektedir. Belirtilen olayların farklı stres dereceleri toplanarak olayların ağırlıklı toplamı olan yaşam değişim ünitesi YDÜ, Life Change Unit LCU hesap edilmektedir. YDÜ farklı hastalıklarla ilişkili bulunmuştur. Örneğin kalp krizi, parantez içinde Rahe ve Lind 1971, kırıklar, parantez içinde Tollefson 1972, lösemi başlangıcı, parantez içinde Volt 1968 ve soğuk algınlığı ve ateşlenme, parantez içinde Holmes ve Holmes 1970. Böylece psikolojik stres ve fiziksel hastalık ilişki üzerinde ümit verici bilgilerimiz olmuştur. Ancak bu ilişkinin de nedensel olduğunu söylemeden önce çok dikkatli olmalıyız. Örneğin, Hasta olmak, uzun süre işe gidememek nedeniyle işten kovulmadan dolayı yüksek yaşam değişim puanına neden olabilir. Ayrıca bu araştırmalardaki stresli olayları bildirme daha sonra hastalığın olması bilgisinden etkilenebilir. Birçok kere hastalanmış olan bir kişi onları açıklamak amacıyla stresli olayları arayabilir. Bundan başka bu çalışmaların çoğu retrospektif yani geriye dönük yöntem kullanmıştır. Katılanların son 2 yılda hem hastalıkları hem de stresli yaşam olaylarını hatırlamaları istenmiştir. Daha önce söz ettiğimiz gibi retrospektif bildirimler çarpıtmaya ve unutmaya fazla açıktır. Ayrıca kişinin hastalığı kendi bildirmesi, hastalığın gerçek yansıması olmayabilir. Bu durumla birlikte ele alındığında stresin bir hastalığa etkide bulunması çok uzun zaman alabilir. Bu eleştirilerden çıkarılması gereken önemli mesaj, stresteki değişikliğin sağlıktaki değişimle ilişkilendirilebilmesi için stres ve sağlık üzerinde yapılacak çalışmaların boylamsal olması gerekliliğidir. Bu bölümde aktarılacak araştırmaları seçerken bu yöntemsel noktaları dikkate aldık. Günlük yaşantıların değerlendirilmesi. Sudo ile karşılaşılan sorunlar Stone ve Neal'in 1982 günlük yaşantıların değerlendirilmesi ölçeği GYD adı verilen yeni bir ölçek geliştirmelerine yol açtı. Doğruluğu tartışmalı retrospektif bildirimleri temel almak yerine GYD prospektif yani ileriye dönük araştırmalarda bireylerin günlük yaşantılarını derecelendirmeleri olanağı sağlamaktadır. Dönemin geriye dönük anımsama yanlılığı olmadan yansıtılabilmesi için bir gün analiz birimi olarak seçildi. Öznel nedenlerden dolayı araştırıcı tarafından ele alınmayan ufak günlük olaylar bireyler için önemli olabilir. Olayların değerlendirilmesi benzer olaylarla geçmişteki yaşantılarla, parantez içinde örneğin onunla ilgili birçok başarısızlık ya da daha genel kişilik özellikleriyle, parantez içinde kaygılı bir kişinin toplum önünde konuşması gerektiği ya da kültürel, dinsel kökenle, parantez içinde katı bir biçimde Katolik birinin boşanması ilişkili olabilir. Ayrıca şimdi bu ufak olayların hastalıkla ilişkisi üzerinde doğrudan kanıt da vardır. Parantez içinde Jean Ford ve arkadaşları 1986. Ölçeğin geliştirmesi sürecindeki ilk adım, bireylerin yaşantılarını aktardıkları günlük kayıtlarından gündelik aktivite örneklerinin edinilmesiydi. Bu olaylar daha sonra gözden geçirildi ve kategori listeleri oluşturularak bir çerçeve formunda düzenlendi. GYD'nin bir bölümü şekil 8.2'de gösterilmektedir. Günlük yaşantıların değerlendirilmesiyle birlikte Stone, Reed ve Neal 1987 yaşantılar ve sağlığın ilişkisini incelemeye başladılar. Amaç hoşa giden ve gitmeyen olaylarla üst solunum yolları hastalıklarının ilişkisini araştırmaktı. Solunum hastalığı ölçüt değişkeni olarak seçildi çünkü bu hastalık ayrı bir kategori olarak analiz etmeye olanak veren bir sıklıkta olmaktadır. Şekil 8.2 İşle ilişkili faaliyetler. Patron, danışma, yüksek statülü yönetici ve benzeri ile ilişkili olarak 1. İşi iyi yapma nedeniyle övgü alma 2. İş performansı, geç kalma ve benzeri ile ilişkili eleştiriler. Ekip halinde çalışılanlar, çalışanlar, danışanlar ve veya müşterilerle ilgili olarak 3. Ekip halinde çalışılanlar, çalışanlar, danışanlar ve veya müşterilerle olumlu etkileşimler ya da yaşantılar, parantez içinde doyum verici iş yaşantıları ve benzeri gibi. 4. Ekip halinde çalışılanlar, çalışanlar, danışanlar ve veya müşterilerle olumsuz etkileşimler ya da yaşantılar, parantez içinde engelleyici, rahatsız edici iş yaşantıları ve benzeri. 5. Atılma ya da disiplin altına alınma, parantez içinde görevden. 6. Ekip halinde çalışılanlar, çalışanlar, danışanlar ya da müşterilerle sosyal ilişkilere girme. İşteki görevle ilişkili genel yaşantılar. 7. Terfi, yükselme. 8. Atılma, ayrılma, istifa etme. 9. İşte bazı değişiklikler, parantez içinde yukarıdakinden farklı. Örneğin yeni bir iş, yeni bir patron ve benzeri. 10. İşte yoğun stres altında olmak, parantez içinde yakın zamanı iş yetiştirme, ağır iş yükü. Stone ve Neal'in 1982 günlük yaşantıları değerlendirme ölçeğinden bir örnek sayfa. Cevaplayıcılar olayın olup olmadığını listenin solunda olan okları daire içine alarak belirtmektedirler. Eğer olay olmuşsa bunun istenirlik, değişim, anlamlılık ve kontrol boyutlarını sağ tarafta eklenmiş alanda derecelendirmektedirler. Deneklere ilişkin veriler incelendikten sonra 30'unun enfeksiyon geçirdiği anlaşılmıştır. Daha sonra hastalığın başlangıcından 1 ila 10 gün önce olan hoşa giden ve gitmeyen olayların günlük sıklığı incelenmiştir. Her denek için hastalığın olmadığı kontrol günleri seçilmiştir. Haftanın günlerine göre eşleştirme yapılmıştır. Bu işlemin yapılma nedeni, denekler kendi kontrolleri olarak incelendikleri için hafta sonlarında hoşa giden olayların daha fazla, hoşa gitmeyen olayların ise daha az olmasının önüne geçebilmekti. Şekil 8.3'te hastalıktan önceki birden 10. güne kadar hoşa giden olayların ortalama sayısı gösterilmektedir. Şekil 8.4'te ise hoşa gitmeyen olayların sıklığı yer almaktadır. Hastalık başlamadan birkaç gün önce kontrol günlerine kıyasla hoşa giden olayların sıklığında azalma, hoşa gitmeyen olaylarda ise artma beklenmekteydi. Sonuçlar gerçekten de hastalıktan 3 ve 4 gün önce hoşa giden olaylarda anlamlı düşme, hastalıktan 4 ve 5 gün önce hoşa gitmeyen olaylarda da anlamlı artma olduğunu gösterdi.